Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakışı yapacağız bugün Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta tabii ki bir siyasi partilerin adayları büyük oranda belirlendi. Son viraj geçildi. Onu biraz konuşacağız. Erdoğan Mısır'a gitti. Aradan uzun seneler sonra, 11 yıl sonra, 12 yıl sonra, 11 yıllık küslüğünün ardından onu biraz değerlendireceğiz. Ama tabii biraz da altın madenindeki İliç'teki siyanürlü toprağın kayması ve 9 kişinin toprak altında kalması hadisesinde ele almış olacağız. İstersen oradan başlayalım. Bu altın gold madeninin şirketinin aramaları yaptığı ve çok tartışmalı bir alandı. Uzun süredir tartışılıyordu zaten. Ama en sonda bir siyanürlü toprak kaymasıyla hem de Fırat'a çok yakın bir bölgede 350-400 metrelik bir mesafede böyle bir olay hadise oldu. Doğal olarak tutuklamalar oldu. 6 kişi sorumlu tutularak, ama bir de bu işle ilgili olan aktivistlerden bazı isimler de tutuklandı ya da olay mahalline siyasiler dahil hiç kimse sokulmadı.
Evet, sonuçta mevcut iktidarımız her zaman yaptığı işi, en iyi yaptığı işi yine yaptı. Yani bilgi alma hakkımızı engelleyerek, yani protesto hakkımız zaten ortadan kalkmış durumda da bilgi alma hakkımızı da engelleyerek. Olay büyük bir rezillik. Neresinden baksan büyük bir rezillik. Sermaye yapısından işte o içindeki yani iktisadi yağmaya vesaire falan gittiğimiz zaman da sadece insani ve sadece çevre açısından değil, hangi perspektiften bakarsak bakalım, olağanüstü bir rezillik ama her tarafı konuşuldu zaten yani. Ve her tarafının konuşulmasına rağmen hiçbir şeyin değişmiyor olması üzerinden de konuşuldu. Bizim adam olmayacağımızdan başlayarak, efendim işte zaten balık hafızalı olduğumuzda birçok kere söylendi. Yine işte bunları da unutacağız, biz ne biçim milletiz de söylendi. Zaten insanlık böyle ya da getirildi. İnsanoğlu işte rezile de getirildi falan. Bunlar çok konuşuldu. Hani bunları tekrarlamanın veya bunlarla tartışmanın bir manası olduğunu zannetmiyorum. Beni çok enterese ediyor olan hadiselere bakacak olursak, bizim protesto etme imkanlarımızı ortadan kaldırarak iktidarını sürdüren zorba bir iktidar var. Bir burasını bir defa daha çok dayak yer gibi gördük. İkincisi, asıl bundan da daha çok önemsediğim, bizim bilgisizliğimiz üzerinden kendi iktidarını sürdüren bir heyetin elindeyiz. Yani bu hadisede hatırlarsın, biz oradaki şeyin iktisadi boyutlarını bu Kanadalı şirketin kendi ülkesinde yapmak zorunda olduğu açıklamalar sayesinde öğreniyoruz. Yani Türkiye'de bir takım faaliyetler yürütülüyor. Türkiye'nin bir takım kaynakları tırnak içinde sömürülüyor ve bu işin boyutları hakkında biz Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kaynaklarına el konan insanlar olarak hadiseyi Kanadalı şirketin kendi ülkesinde vermek zorunda olduğu bilgiler çerçevesinde hadisenin boyutlarını öğrenebiliyoruz. Yani buradan şimdi Türkiye ile başka mesela Kanada arasındaki farkı falan görebiliyoruz. Başka konularda da benzer farkları görebiliyoruz. Şimdi seninle şu programı çekerken işte küt diye internet gidiyor. Ve işte benzer bir durum dünyanın birçok ülkesinde olmuyor. Ama bazı yerlerinde de işte bizdeki kadar bile bağlantı kurulamıyor.
Maalesef öyle bir dertle karşı karşıyayız.
Öteki tarafından bakınca bizdeki bu maden faciası benzeri şeylerin daha kötüleri ne bileyim Çin'de mesela oluyor. Böyle bir sıralama var gibi görünüyor yani ülkeler
Ama
arasında ama
son dönemde Türkiye'nin Afrika'dan daha kötü bir vahşi şekilde sömürüldüğü söyleniyor bu konuda. Yani Afrika'nın gerisine düştüğü iddialar da var.
yani işte bu sıralama nasıl yapılabilir çok da iyi bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum yani biz eskisine kıyasla daha kötüyüz.
Evet.
Her geçen gün biraz daha kötüye gidiyoruz. Tekrar şöyle koyalım ortaya. Yani her konuda diyelim işte internet altyapısının performansından insan hayatının değerine ve işte çevre konusundaki hassasiyete vesaireye göre toplumlar demeyelim ülkeler sıraya konulabilir gibi görünüyor ve biz kafamızda hep zaten bu sıralamayı yapıyoruz yani. Bu sıralamayı yaptığımız için birileri Türkiye'den gitmeye kalktıkları zaman çok daha olumsuz şahsi olarak çok daha olumsuz şartlara göğüs gererek işte Almanya'ya gidiyorlar. Afganistan'dakiler de Türkiye'ye geliyorlar. Yani her bir birey bilinçli veya değil bu tür bir sıralamayı yapıyor. Ve bu sıralamaların bir realitesi de var. Sahiden de işte Kanada'da hükümetin bizim hükümetimiz gibi bizden bilgi saklamak, bilgi talep ettiğimiz zaman da bize karşı efelenmek şansı yok. En azından belli marjlar içindeki bilgiler için bu böyle yani. Mutlaka Kanada hükümeti de Kanada gizli servisinin yapıp ettiği işleri Kanadalı. Ama yani işte Kanadalı bir maden şirketinin uluslararası faaliyetlerinde yapıp ettiği işleri kamuoyuna açık tutmak zorunda. Burada ya bir dakika şu Türkiye'de ne halt ediniz dendiği zaman ne oluyor lan size biz Kanada'nın menfaatleri falan gibi dayılanmıyor. 1 milyar dolar kaybetmiş galiba bu şirket Erzincan'daki hadiseden sonra hisse değeri olarak yani.
O zaman şöyle bir durum çıkıyor. Biz Türkiye'de protesto edemediğimize göre Kanada'ya gidip ya da Kanada'daki bizimle birlikte olacak insanları harekete geçirip bu şirket hakkında protesto yapmamız ve onun cezalandırılmasını talep etmemiz gerekiyor Kanada hükümetinden.
Evet. Galiba öyle bir şeylere ihtiyacımız var. Buradan da protesto edebiliriz Kanada hükümetimiz. Kendi hükümetimizi protesto edemiyoruz.
Evet.
Yani olağanüstü rezilce işler yapıyorlar. Ama hani demin konuştuğumuz bağlama geri dönecek olursak biz bu anlamda sıralama dünya sıralamasında hangi konuda her nerede iyiysek her geçen gün biraz daha geriye gidiyoruz. Türkiye'de bu tür kazalar hep olurdu. Bu kazalar yönetilemezdi bu kazaların olduğu yerler. Her geçen gün biraz daha pervasızca yönetiliyor. İnsan ve çevre biraz daha ucuzluyor Türkiye'de. Artı hükümetler hiç değilse bu tür şeyler olduğunda utanırlardı. Bilgileri saklamaya çalışsalardı, o bilgiler talep edildiğinde mecliste bunlar soru haline getirildiğinde utana sıkıla da olsa açıklama yaparlardı. Bunları soranları terörize edemezlerdi. Ve böyle iktidar oylarıyla her soruşturma talebi bu konuda da olduğu gibi her soruşturma talebini reddedemezlerdi. Yani bir utanma sergilerlerdi. Ortada utanma duygusundan tamamen artık bağımsızlaşmış, tiksinti verici bir heyet var ve bu iş yürüyor. Şimdi bu iş
Şimdi
nasıl oluyor da?
Murat Kurum mesela Çevre Bakanı'ydı. Bir takım izinlerin verilmesi onun imzasıyla gerçekleşmiş bu maden aramada özellikle ÇED raporları ile ilgili olarak. Normal şartlarda bu olay yaşandıktan sonra adaylıktan çekilmesi beklenir idi. Ama konu bile edilmiyor.
Ne kadar iyimsersin ya. Yani o eski Türkiye'de bile olmazdı. Yani bence de. Ama sonuçta zaten de olayda Murat kurumları, şunları, bunları, Fahrettinleri falan filan sorumlu tutmanın da alemi yok. Ortada bir tane sorumlu var. Ve hiçbir şeyin sorumluluğunu kabul etmiyor. Senin girerken söylediğin gibi Mısır'a kendi kafasına göre bir düşmanlık ilan ediyor. O düşmanlık yüzünden Türkiye Doğu Akdeniz'de hiç olmayacak bir cepheye karşı tek başına kalıyor. Buradan bir yığın zarara uğruyor. Ama beyefendi dayılanmayı sürdürüyor işte biz tek siz hepiniz edasıyla. Sonra yani işte gidiyor kendi iktidarının tehdit altında olduğunu hissettiği zaman gidip orada sevgililer gününde sevgilisiyle kucaklaşıyor. Sonra dönerken bunu Mısır istediği falan diye bir de arsızca yalan söylüyor falan. Bunlar böyle vakayı adiyeden oldu. Her tarafı dökülüyor olan bir ülkede yaşıyoruz. Yani her şeyi dökülüyor. Ama yani beni ilgilendiriyor olan tarafı tekrar söylüyorum. Türkiye'nin irtifa kaybı yanlış söyledim. Beni ilgilendiriyor olan demek yanlış. Benim aslında vurgulamak istediğim husus bu Türkiye'nin irtifa kaybı veya işte dünya sıralamasındaki yeri filan değil. Bunları önemsiz olarak görmüyorum. Bunlar çok önemli. Bir genel kavrayışımız var insan olarak yani. Medeni, demokratik bir ülkede doğmuş, büyümüş insanlar olarak genel bir kabulümüz hep vardı. Yani bunu böyle kelimelere dökmüş olmamız gerekmiyordu. Yani Türkiye işte dünya sıralamasında bir yerde bu dünya sıralamasındaki yeri her geçen gün biraz iyileşecek. İktidarlar bunu daha iyileştirmek için vardır. Öyle değil mi? Bizim kabulümüz buydu yani. Ve iktidarlar da senin gittiğin yoldan değil benim gittiğim yoldan gidersek Türkiye'de insan hayatı daha hızla değer kazanacak. Türkiye'nin çevresi daha hızla değer kazanacak. Türkiye iktisadi olarak daha hızla kalkınacak vesaire üzerinden yarış yapılan bir ülkede büyüdük biz. Doğruydu, yalandı söyledikleri falan ama zımnen kabulümüz şuydu ki demokrasi dediğin şeyin, demokratik bir yönetim dediğin şeyin özü bu anlamda ya hedefler herkes için aynıydı. bu hedeflere ulaşmak konusunda ve hedeflerin öncelikleri konusunda farklı kanaatleri olan heyetler birbirleriyle yarışıyor idiler. Şimdi görünen tablo, biz sürekli irtifa kaybediyoruz, dünya sıralamasında da geriliyoruz ve hesap vermek yükümlülüğü hissetmeyen, aksine durmadan hesap soran, gak diyeni içeri atan falan bir şeyle karşı karşıyayız. Eskiden de tablo üç aşağı beş yukarı böyleydi diye geldim hep. Böyleydi ama hiç değilse demin dediğim gibi, yani ya bir dakika bak, bu genel kabulü bozmayalım. Yani vatandaşa sanki iktidar bu işi yapmaya çalışıyormuş intiba verelim filan diyen bir şey vardı. Bu örtü çok epridi artık. Arkasındakini saklayamıyor. Arkada saklayamadığı şey iktidarın tabiatı. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada olay böyle oldu. Türkiye'de çok daha hızlı oldu. Yani en çabuk bozulanlardan bir tanesi Türkiye oldu.
Yani mevcut sistem işlemiyor hiçbir şekilde. Bütün kurumlarıyla dökülüyor. Burada Türkiye bu daha hızlı görünür hale geldi son dönemde.
Evet, yani geçen programda konuştuğumuz işte bu müesses nizam çöküyor ve bu çöküş en gözle görünür örneklerini Türkiye'de yaşıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla beni işin aslında en çok burası ilgilendiriyor. Bunun oluyor olmasını önemsiyorum ve bu bizi nereye götürecek üzerine kafa yormayı daha kışkırtıcı buluyorum. Başka bir misal üzerinden gidelim izin verirsen, belki derdimi daha iyi anlatabilirim. Birkaç tane siyasetçiyle, bu seçimde aday olan birkaç tane siyasetçiyle öyle veya böyle bir temasım var. Yani herhangi bir formel bir işim yok ama birileri benim fikrimi soruyorlar ve ben onlara 6 Şubat öncesinde, 6 Şubat haftasında Türkiye'nin büyük bir iştiyakla geçtiğimiz yıl yaşanan felaketi konuşacağını, dolayısıyla buna göre pozisyon almaları gerektiğini, burada kalabalığın içinden farklı bir seslerin olmasının, farklı bir sözlerin olmasının onları ayrıştıracağını filan söyledim. Naif bir biçimde ve 6 Şubat günü bile, bırak 6 Şubat haftasını, 6 Şubat günü bile Türkiye neredeyse depremi konuşmadı. Yani işte orada gitti adam, Hatay'ı bana verin yoksa avucunuz yalar dedi filan. Sonra gitti Tekirdağ'da, bu CHP'li belediyeler size, bize oy vermezseniz hizmet yok diyorlar diye zırvaladı. Akabinde gitti Ordu'da, bize oy vermezseniz doğal gaz bulamazsınız dedi filan. Yani böyle mercimek kadar aklıyla hepimizi aptal yerine koyan bir adam var. Yani artık heyet bile diyemiyorum. Yani aslında heyet demem gerekiyor çünkü bu adamın etrafında olanların karılarının, eşlerinin yani karılarının veya kocalarının yüzüne nasıl bakıyor olduğunu hakikaten anlayamıyorum yani. Ama böyle bir şey yaşıyoruz. Çok çok içerledim. Yani bu 6 Şubat depreminin böyle çok gece geçen gemi gibi geçmesini çok yadırgadım ve çok içerledim. Erdoğan istediği buydu.
Evet,
Hayal et.
bir şey konuşuldu işte eski milletvekili Şamil Tayyar'a kura çıkmış olması konuşuldu. İşte eski bir işte milletvekilinin gene kura çıkmış olması konuşuldu. İşte bir de Menzil Şeyhi'nin vatandaşlarına, mensuplarına daha doğrusu çıkmış olması konuşuldu. Başka bir şey de konuşulmadı herhalde.
Evet. Ve yani sonuçta ben bir siyasetçiye bir tavsiyede bulunmak için şeyleri bulmaya çalıştım. Depremde kaybettiğimiz insanların isimlerinin listesini bulmaya çalıştım. Yani resmi rakam 53 bin bilmem kaç. Bu 53 bin küsür isim yok ortada. Yani 53 bin küsür kayıp verdik diyor devlet. Biliyoruz ki bize hep yalan söyleyen devlet burada da yalan söylüyor. En az 150 bin kayıp verdik. 150 bin kayıp verdik dediğimizi şimdi buradan duysa Fahrettin benim hakkımda bir takım şeyler, soruşturmalar açtırıp beni içeri attırır filan. Tamam, ama yani sonuçta 50, onu geçtim yani. 53 bin isme ulaşamıyoruz. Depremin üzerinden bir yıl geçmiş. Milletvekillerini filan araya sok. Bu isimlere ulaşmaya çalıştım ve ulaşamadım. Yani ben ulaşamadım değil ya. Yani milletvekilleri ulaşamıyorlar bu isimlere. Devlet kaybettiğimiz insanların ya kayıtlarını bilmiyor, o zaman tüküreyim ben bu devlete, ya da biliyor ve bunu saklayabiliyor yani. Bu tahayyül edilebilir bir şey değil. Değildi yani. Ve böyle oluyor bu iş. Ama bunları geçtim yani. Şimdi böyle bir hükümetle karşı karşıyayız biz. Ve bu hükümetin istediği oldu. 6 Şubat haftasında bu hükümet ne istiyor ise oldu. Bunu hayal bile edemezdi muhtemelen Erdoğan. Yani senin sözünü ettiğin şeyler konuşulacak, geçecek. 6 Şubat depremlerinden öncesinde deprem sırasında ve sonrasında neler olmuş olduğu bugün topluma hatırlatılıp bu üzerinden bir yıl geçmiş artık muhasebesi yapılabilir hale gelmiş. Toplumca muhasebesi yapılabilir hale gelmiş olan olayın sorumluluk sahibi insanlar açısından ne manaya geliyor olduğunu topluma konuşturamadı. Konuşturamadık. Bunu ben konuşturamayabilirim yani. Bunu konuşturması gereken muhalefetti ve muhalefet bu dönemde işte senin de şahit olduğun gibi Kadıköy adayı kim olacak? DEM Parti adayı gösterirse ne olur? Yeniden Refah adayı gösterirse ne olur konuştu. Yani bunlar konuşulmasının manasını söylemiyorum. Bunları da konuşun da kardeşim 6 Şubat haftasında bir durdurun takvimi ve bizi o bir yıl önceki hadiseye bir götürün. Biz bir hafta ya sahiden de bak Kahramanmaraş'ta depremden bir yıl önce bir tatbikat yapılmış. Orada depremin büyüklüğü bile öngörülmüş. O depremle ilgili olarak simülasyonlar yapılmış. Peki nasıl oldu da bu kadar çuvallandı? Nasıl oldu da kamu binaları bile yenilenmeden bu depreme yakalanıldı? Yani hani geçtim şimdi vatandaşın deprem çok büyüktü de şu oldu da bu oldu da vesaire. Yani hastaneler nasıl oldu da çöktü yani depremde?
Depremin bekleniyor olmasına rağmen bunun çökmüş olması.
Şimdi sen buradan çıkıp o zaman mesela şunları konuşturabilirdin yani. Bak İstanbul'da da sayısız hastane var ve işte İstanbul depremini bekliyorsunuz. Bu hastaneler çökecek. Hastanelerin çökmesi depremde şu manaya geliyor. Vesaireyi konuşturabilirdin ve biz bunları konuşmuş bir toplum olsaydık. Yani bir hafta boyunca bunları konuşmuş bir toplum olsaydık. Şimdi olduğumuzdan farklı bir toplum olacaktık. Öyle değil mi yani? Her birimiz nasıl şekilleniyoruz? Gençliğimizde tartıştığımız konular bizi şöyle değil de böyle yaptılar. Sen şimdi bize depremi konuşturmayıp 6 Şubat depreminin hikayesini konuşturmayıp adayları konuşturduğun zaman ondan sonra dönüp topluma vay siz ne kadar balık hafızalısınız zaten de bunları unutuyorsunuz filan demenin alemi var mı ya? Sen bunları konuştun yani. Bunu Erdoğan konuştu. Erdoğan'ın konuşulmasını istediği şey bu zaten kendi iktidarını korumak için. Ama sen bunları konuştuğun zaman o zaman ne mana çıkıyor buradan? Sen de kendi iktidarını korumak için yani kendi lokal iktidarını, partideki iktidarını korumak için bunları konuşturuyorsun. Ya da koruyamadığın için bunlar konuşuluyor. Ama sen bunları sen kendi iktidarını korumaya çalışıyorsun. Buradan varmak istediğim hadise şu. Toplumlar siyaset vasıtasıyla olgunlaşırlar. Yani nasıl bir öğrenci işte okula gider okumayı öğrenir. O kontrollü gündem içinde okumayı öğrenir. Yani hiçbir çocuk, 7 yaşındaki hiçbir çocuk kendiliğinden 6 yaşındaki hiçbir çocuk kendiliğinden aa okuma neymiş filan falan diye merak etmez. İşte orada çiçek, burada böcek, şurada arkadaşlarıyla top oynamak filana ilgisi vardır. Ama kontrollü bir biçimde bir derslikte arkadaşlarıyla beraber okuma gündemine tabi tutulur ve oradan bir okuma öğrenir yani. Okuma yazmayı öğrenir. Öyle değil mi yani? Belli bir süre buna maruz kaldığı için sonuçta oradan çıktığında okuma yazmayı öğrenir. Siyaset budur. Siyaset bu gündemi yönetme ve toplumun buradan farklı bir biçimde çıkmasını sağlama işidir yani. Yoksa toplum tabii olarak 85 milyon insanız. 85 milyon farklı önceliklerimiz, ilgilerimiz, planlarımız var. Sen bizi deprem konuşturacaksın ki biz korkacağız. Korkumuzun yanına bu iktidarın ne kadar sorumsuzca bizi ne kadar ucuza harcadığını bir hafta boyunca sen konuşturacaksın bizi ve biz de olduğumuzdan farklı bir şey olacağız yani. Sen şimdi bunu yapmamışsın, yapmıyorsun. Sonra iktidar ama orada şöyle demişti, burada böyle demişti de filanlar üzerinden dandik dundik bir şeylerle vatandaşı suçlayarak buradan çıkıyorsun yani. Üstüne düşen hiçbir şey yapmamışsın. Tekrar mevzuyu kapatmak için şeyi söyleyeyim. Yani eğer biz bir hafta 6 Şubat depremini konuşmuş olsaydık bugün olduğumuzdan farklı bir toplum olacaktık. Değil ise bu bizim suçumuz değil. Siyaset zaten bunun yapılması için var. Siyaset denen kurum budur yani. Başka bir fonksiyonu yok.
O
Bizim
zaman
ne konuşuyoruz?
sadece müesses nizam değil, siyaset kurumu da çökmüş durumda. Muhalefet de bunu yapamıyor ise, hadi iktidardan beklemeyelim diyelim. O kendi çıkarı için, bunu konuşturmamak için planlamış, hazırlanmış. Ama muhalefetin bunu bozması gerekiyordu. O da bozmuyor ve buna uyuyor ise, o da müesses nizamın bir parçası haline dönüşmüş demektir. Dolayısıyla biz sadece iktidarın değil, muhalefetin de aynı anda çökmesini bekliyoruz gibi bir tabloyla karşı karşıyayız.
Benim açımdan müesses nizam zaten iktidar değil. Benim açımdan müesses nizam bu iktidar muhalefet oyunu.
Tamam.
Yani bir bütün olarak Amerika'da cumhuriyetçi demokrat, bizde işte muhafazakar seküler, neyse ne diyorsan yani. Ama yani bütün bu oyun, bütün bu hikaye çöktü yani. Bizi hak ettiğimiz, olabilecek olduğumuz değere yükseltemiyor bu sistem. Yükseltemiyor ve geri dönüp sonuçta şunu galiba Orkun söylemiş, hatırlamıyorum şimdi, hani çok ilerlemeci bakıyorsunuz, çok aydınlanmacı bakıyorsunuz diye. Ben ilerlemeci bakmıyorum. Ben kompleks sistemciyim ve sistemler karmaşıklaşırlar. Ben evrimciyim. Evrim mottosu all evolution is co-evolution'dır. Yani bütün evrim birlikte evrimdir. Toplum, dünya birlikte evrimleşir. Toplum açısından bakacak olursak bütün dünya toplumları birlikte evrimleşirler yani. Bu arada çeşitlenirler, farklılaşırlar ve birlikte evrimleşirler. Karmaşıklaşırlar. Net toplamda burada olan şey şudur. İnsanın değeri sistematik bir biçimde bu süreçte arttı. Yani toplumsal evrim sürecinde bundan 2000 yıl öncesine göre bugün bir insan daha değerli ve daha da değerli olması gerektiğini düşünüyorum. Ama görüyoruz ki şimdi bütün dünyada insanın değeri çok düşmüş durumda. Bir kere yani hani her şeyin parasal, her değerin parasallaşması vesaire filan falan gibi laflarla insan değeri bir de parayla ölçülüyor. Yani hiçbir zaman insanın değeri öyle parasallaştırılabilir bir şey değildi. Hiçbir zaman olmadı. Bunu böyle işte güya antikapitalist bir hikaye olarak anlatılıyor. Ama sistematik olarak biz değer kazandık. Ve şimdi bütün dünyada insan değer kaybediyor. İnsanın insana davranışı açısından baktığımız zaman biz başka insanlara değer verme konusunda her geçen gün geriliyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman evet, müesses nizam çöküyor. Evrimde böyle şeyler vardır. Yani bu o yüzden çok ilerlemeci bakıyor. Evrimde böyle dönemler vardır. Benim hayalim bu çöküşten sonra her şeyin insana göre, böyle bir takım fikirlere göre değil yani. Orada bizi neyle oyalıyorlar şimdi? İşte demokrasi lafı ediyorlar mesela. Demokratlık değiller. Din lafı ediyorlar, dindar değiller. Bizi bunlarla yani bizim dışımızdaki kıstaslara göre, insan dışı kıstaslara göre bizi ölçerek bizi ucuzlatıyorlar. Veya o insan dışı faktörlere, ordulara nefer yazarak bizi ucuzlatıyorlar. Ben iddia ediyorum ki bu türbülansı atlattığımız zaman, bu müesses nizam yerine yenisini kurduğumuz zaman, yeni bir düzen kurduğumuz zaman referans insan olacak. Ve dolayısıyla insanın değeri artacak. Bu anlamda ilerlemecilik ise evet, yani biz bu istikamette yol aldık ve bu istikamette yol alacağız diye ümit ediyorum, hayal ediyorum. Öncelikle bu absürt kavramlardan kurtulmamız gerekiyor. Demokrasinin için doldurmamız, dinin için doldurmamız, her şeyin için doldurmamız gerekiyor. Sonuçta insan inanmaya mütemayil bir canlıdır. İnanması gerekir. İki laf etmeye başlayabilmesi için önce inanması gerekir. İkimizin aynı kelimeye benzer karşılıklar veriyor olduğumuzu, zihnimizde benzer çağrışımları yapıyor olduğunu önceden kabul etmemiz gerekir. Bunu bilemeyiz, inanırız. Tamam, yani sonuçta inanmaya ihtiyacımız var, demokrasiye ihtiyacımız var, ama demokrasiye ihtiyacımız var yani. Öyle demokratik bir takım kurumları kutsallaştırarak onlar varsa demokrasi vardır hikayesiyle bir masal anlatamayız yani. Demokrasi insan içindir, insanın katılabildiği bir şeydir. İnsan katılamıyor ise orada Anayasa Mahkemesi varmış, burada bilmem işte Milli Eğitim Bakanlığı var. Bunlar çok mana taşımıyor ya. Yani. Referansı insan olmadığı zaman bu kurumların varlığının hiçbir şeyi yok yani. Böyle işte kendi kafasına göre referansı İslam olduğunu iddia eden birileri var ve o İslam'ın içi bomboş. Sen Fırat kenarındaki kaybolan kuzunun hesabını vermek laf gevezelikler edip duruyorken işte senin sözün ettiğin Fırat kenarında heyelan altta 9 kişi kalmış ve bu sadece senin üstüne düşeni yapmamış olman yüzünden olmuş. Kader değil, fıtrat değil, bir şey değil yani. Sen üstüne düşeni yapmamışsın. Bu üstüne düşeni yapmamanın arkasında yatan hikayede üstelik milli değil, bana millilik satıp duruyorsun. Yani orada Kanadalılar gelecek, altını çıkaracaklar, malı götürecekler. Arada sana, senin adamlarına komisyonlarını verecekler, rüşvetlerini verecekler. Ama Türkiye soyulmuş olacak ve ben Fırat'ın kirlenmiş olma ihtimaliyle yaşayacağım yani. Sadece ben değil yani, bütün bölge insanı. Bir de böyle hani bütün bölgenin de hamisi rolü oynayacaksın. Şimdi bunlar hep şeyle sürdürülüyor yani. Orada işte bizim referansımız İslam. İslam deyince iş bitiyor yani. Sizin Müslümanlığınız nerede ya? Yani zaten de bu dünya Müslümanlık indekslerini tutuyorlar. Daha önce konuşmuştuk şeyde bazı Müslümanlar ve yani işte sen Yeni Zelanda'nın bilmem yüzde kaçı kadar bile Müslüman çıkmıyorsun zaten yani. Kadının başını örteceksin, domuz yemeyeceksin, efendim işte içki içmeyeceksin, ondan sonra Müslümansın yani. Falan böyle bir absürt bir şey var. Neresinden tutsan elinde kalıyor yani. Ama tekrar söyleyeyim, beni asıl kasıyor olan şey şu. Her durumda benim varsayımım bu ki her durumda bizim siyasete ihtiyacımız var ve siyaset yapamıyoruz. Deprem örneği ve bu Erzincan örneği bunun çok somut göstergeleri. Biz burada siyaset yapamıyoruz. Yani asıl konuşulması gereken hadiseyi burada konuşamıyoruz. Bir yığın böyle işte ama sen şöyle demiştin ama şu tarihte böyle demiştin filanlar üzerinden bir gevezeliği siyaset sayıyoruz. Ondan sonra da kamuoyuna bu lafları edip arkada dönüyoruz. Şu koltuğu hangi arkadaşımıza vereceğiz? Bu şeyde ilçede kimi aday göstereceğiz? Bunları konuşuyoruz yani. Bunların konuşulması olağandır. Buna bir itirazım yok dediğim gibi. Ama şöyle bir sıkıntımız var bizim yani. Bunları konuşacaksınız. Kendi aranızda bize bir takım vaatlerde bulunacaksınız. Bizim işleri konuşturacaksınız. Bir takım hayaller kurduracaksınız. Siyaset budur. Ve onları yapamadığınız zaman bizim hesap sorma şansımız olacak. Biz şimdi kimseye hesap soramıyoruz. Yani biz Erdoğan'a hesap soramıyoruz Erzincan'da olup bitenler için. CHP'ye veya DEM'e veya bilmem kime hesap soramıyoruz. Bu uyguladıkları politikalar tırnak içinde yani tercihler için. Kimseye hesap soramıyoruz yani. Herkes bize dayılanıyor. Herkes elindeki gücü bizi dövmek için kullanıyor. Sonra bizim içimizden birileri zaten biz adam olmayız. Biz işte bizim şuyumuz var, balık hafızalıyız zaten, Orta Doğuluyuz, yok işte, yok efendim bu Atatürk gelmiş şeyin dokusunu bozmuş filan falan. Bunları konuşup birbirimize hasım olup bir şey yapma şansımızı kendi kendimize imha ediyoruz. Yani bu nasıl gidecek onu bilmiyorum.
Buradan istersen Erdoğan'a geçelim biz Mısır gezisini. Onu kısaca bir değerlendirelim. Yani hakikaten bir muhasebesi yapılmadan bir hızlı dönüş gerçekleşti. Neden kavga ettik, şimdi niye barışıyoruz tartışmadık. Çeşitli şeyler var. İşte biraz önce senin de söylediğin gibi Doğu Akdeniz'de yalnız kalmış olmanın getirdiği sıkıntı, onu aşmak için Mavi Vatan şeyinden de vazgeçildi, hedefinden de vazgeçilmiş oldu. Libya'da ayrı bir yol tutuluyor idi. Libya'da Mısır'la birlikte hareket etme noktasına gelindi. Bütün bunlar işte Batı'yla yeni bir işbirliğine yönelik ilk adımlar gibi değerlendirenler de var. Ya da işte doğrudan doğruya Erdoğan'ın kendi o anki ihtiyacına cevap olacak şekilde bir davranış diye de yorumlayanlar var.
Ben yani sahiden çok hayretle ve hayranlıkla izliyorum. Yani bir olup bitenlere böyle ulvi bir takım açıklamalar getirenleri. Ortada aptal bir adam ve kendi şahsi menfaatleri ve korkuları dışında herhangi bir şey olmayan bir aptal adam var ve hayvani bir içgüdüyle nerede U dönüşü yapması gerektiğini hissediyorsa orada yapıyor. Zaten de bunun sonuçlarını kendisine dokunmuyor olduğu için de artık bunu ben ha ne yapsam oluyor edasıyla yapıyor yani. Yoksa ortada herhangi böyle bir Türkiye'nin batıyla bilmem nesi şu su busu yok ya. Yani. Benim açımdan yok. Varsa da bunlar irrelevant. Yani kasnakları döndüren şeyler değil. Dünya Türkiye bunların üzerinden dönmüyor. Yani yarın yeniden biz Sisi'yle papaz olabiliriz. Yani dolayısıyla da böyle orta vadeli, uzun vadeli bir takım planlar varmış da falan filan gibi bir şeylere hiç itibar edesim yok benim kendi hesabımda. Burada temel meselemiz şu bizim. İşaret etmeye çalıştığım yani. Sonuçta biz öyle bir dünyada büyüdük ki işte ulus devletler var. Bu ulus devletlerin ulusları var. Yani milletleri var ve bunların hepsi için iyi olanı düşünüyor olan bir takım heyetler seçimlerle iktidara gelecekler falan. Öyle bir dünya olmadı. Hiç olmadı. Yani bu ham hayali yedik çünkü buradan fayda üretildi. Aslında iktidar her tarihte, bütün tarihlerde her zaman kendi gündemi olan bir şeydir. Hiçbir iktidar yani dünyanın en demokratik ülkesinde diyelim Yeni Zelanda'daki iktidar da o iktidarı üleşiyor olan insanlar için Yeni Zelandalılar şöyle olsun falan gibi hayaller kurmaz. Kurmayabildiği yerde zincirlerinden boşandığı anda sadece kendi menfaatini düşünür. Ama onu zincirleyebildiğin ölçüde fayda tabana yayılır. Dolayısıyla esas olan onu zincirleyebilmektir ve demokrasi bu anlamda toplumların iktidarları zincirleyebilmesi anlamında mesafe kat etmiş bir düzen idi. Zaman içinde demokrasinin içinde de böyle iktidarların kendi menfaatlerini denetimden ari sürdürebilecekleri bir alışkanlık, bir şey geliştiği zaman içinde bir şeyler aşındı ve bunun panzehiri nedir? Celal'in elinde kudret biriktiği zaman bizden bağımsızlaşma manevralarını geliştirebilecek kadar bunu yaşadığı zaman Celal'i indirip Cemal'i getirirsin. Cemal onu öğrenene kadar yine bir şeyler yolunda gider. Dolayısıyla iktidar dediğinin demokrasilerin en büyük avantajı bence budur. İktidar dediğinin değiştirilebilir olması gerekir. Değiştirilebiliyor olursa eğer toplumlar öyle veya böyle bunu becerirler ve iktidarın bu kadar katılaşmasına izin vermezler. Vermediler yani. Biz de vermedik. Şimdi geldiğimiz noktada asıl problem iktidarın katılaşmış olması, değiştirilemiyor olması. Hiçbir iktidar değiştirilemiyor Türkiye'de. Yani sadece siyasi iktidar olarak AKP'yi indiremiyor değiliz. CHP iktidarını değiştiremiyor. Hiçbir şeyi değiştiremiyoruz yani.
Derneklerdeki iktidarı bile değiştiremiyoruz.
Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla benim açımdan sistemin bu katılığı sürdürülebilir bir şey değil. Bu öyle veya böyle çözülecek. Çözülüyor zaten. Dolayısıyla hani şeye dönecek olursak böyle Mısır'da şunu yaptı da bunu aslında arkasında şöyle bir Türkiye'nin yönelimi var. Hikaye bunlar yani. Adamın herhangi bir şeyi adamın üçle beşi toplayıp sekiz bulması bile çok mucizevi bir şey ya. Orada birilerine işte dağıtacak rant kalmadı, faizin yeniden yükselmesine izin vermek zorunda kaldı. Şimdi sen orada faizin düşmesi nasıl filan falan diyordun, şimdi ne oldu filan demeyi muhalefet zanneden. Yani bunun alternatifi nedir, ne olmalıydı, Türkiye bu süreçte ne kaybettiği doğru düz bizi tartışmayan, bize bunu tartıştırmayan, işte 128 milyar nerede deyip bağırmaktan başka bir şey yapmayan bu süreç içinde bir tuhaf muhalefetin elindeyiz. Burada şu haksızlığı da yapmak istemem. Kılıçdaroğlu'nu hayatımın herhangi bir anında anlamlı bir oyuncu olarak görmedim. Şimdi Özgür Özel'i de hali hazırda görmüyorum falan filan. CHP'yi bir kurum olarak çok deforme bir şey olarak görüyorum. İçinde çok yaşadım, içindekilerle çok yaşadım falan. Kendi gözlemlerime göre. Ama yani mesele oralarda değil ki. Yani Türkiye'nin medyası konuşulması gerekeni konuşmuyor. Türkiye'nin entelijansiyası yani Türkiye'de bir şey doğru düz romanı yazılmıyor, doğru düz filmi yapılmıyor. Yani işte yeni yeni böyle aa bak yani galiba Türkiye'ye ışık tutuyor dediğimiz bütün bu dönem boyunca 2-3 tane diziden söz ettik değil mi yani? Normal şartlarda bunların onlarca, yüzlerce olması falan gerekiyordu. Yani bunlarla biz her şey politiktir yani. Ve politika dediğim gibi toplumun olgunlaşmasının aracıdır. Ve biz açıyorum WhatsApp'ı. Oradan bir gruptan geliyor işte Atatürk'ümüzün bilmem filan işte böyle %90'ı uydurma olan Atatürk görse ulan ben bunu nerede demişim diyeceği bir geyik. Beri tarafta işte Peygamber Efendimiz filan. Yani Türkiye bunları konuşuyor ve sonuç bu yani. Türkiye kendisini konuşmuyor, kendisine bakmıyor. Hani Ahmet Tanpınar şey demiş ya Türkiye kendisinden başka hiçbir şey düşünmeye izin vermiyor. Aslında Türkiye kendisini düşünmüyor ki.
Kendisini
Yani
düşünmenin
geçen
dışında, her şeye izin veriyor galiba. Tam tersine.
programda şey yaptım yani hani sana söyledim yani şimdi Eskişehir Odun Pazarı'nda CHP'li olanlarla Kadıköy'deki CHP'li olanları aynı mekana sokmaya kalksak birbirini gırtlaklarlar. Türkiye bu kardeşim yani. Neyse bizim hep konuştuğumuz konular bunlar ama hani buradan şu tabloya bir işaret edeyim. Neden şikayetçi oldum belki daha net anlaşılır. Sonuçta şimdi bizi son dönemde işte 1200 kişi filan ortalama olarak her programımız 1300 kişi filan izliyor. Aşağıda da yorumlar oluyor. Yorumları yapan herkese teşekkürler ederim. Ama sağdan saysan, soldan saysan bir 8-10 kişi yorum yapıyor. Yani 1300'de 10 kişi. Hadi diyelim 100 kişi olsun yani. Tamam mı? Ve ana hatları itibariyle sadece bizim videoların altında değil, genel olarak bu tür mecralarda sesini duyuruyor olanların profilleri hep birbirlerini dövmek üzerine. Halbuki bu bizi izleyip oraya yorum yazmayanların işte bir biçimde bize referans verdikleri ortamlarda şey hissediyoruz ki bizim her söylediğimize katılmıyorlar.
Normal.
Ama evet bak işte burada şunu düşünmemiştim, bunu düşünmeme sebep oldu filanları görüyorsun. Bir yerde birisi işte bir şey söylüyor. Aa bak şu programda Cemal ile Celal şöyle demişti diye ona referans veriyor. Yani orada bir şeyi anlama çabası, bir kendisini nasıl diyeyim güncelleme çabası içinde olan birçok insan izliyor bizi. Her yerde olduğu gibi. Türkiye böyle bir, bütün toplumlar gibi Türkiye toplumu böyle bir toplum. Birçok konuda vermiş olduğu kararları değiştirebilecek sayısız insan var. 40 tane Türkiye var Türkiye'nin içinde. Farklı öncelikleri olan. Ve bu 40 tane farklı Türkiye olması Türkiye'nin en büyük gücüdür. Herkesin aynılaşması olağanüstü riskli bir şeydir. Şimdi Türkiye'nin bu halini ne bir ışık tutmadan böyle şablonlarla bir tarafta Atatürk, bir tarafta İslam, öteki tarafta Altay Dağları, beri tarafta işte komünizm vesaire gibi böyle insana hiç teması kalmamış artık. Yani yaşayan insan hakkında bir şey söylemiyor olan semboller üzerinden didişilip duruluyor. Bu normal midir? Normaldir. Bütün toplumlarda bunlar da vardır yani. Sorun şu, bütün bu kalabalığın içinden o 40 ayrı Türkiye'yi her birisini bütünün saygıdeğer bir bileşeni olarak görüp bunun hakkında kafa yoran, bunu anlamaya çalışan, anlaşılır kılmaya çalışan aydınları olurdu toplumların. Şimdi yoklar yani. Şimdi herkes bu çarçıkmış ve karşıdakini kesmekten başka hiçbir önceliği olmayan bir şeyle yaşıyor. Müesses nizamın çökmesi aslında bu yani. Yani kendisi içinden toplumlar kendilerini dünya hakkında bir şey söyleyecek özneleri çıkaramıyorlar. Yani işte oradan adamın birisi işte Harari diye birisi çıkıyor. Vatandaş, sıradan vatandaş, sıradan insanlar. Aa, ulan acaba burada böyle genel olarak hani insana yönelik bir şey söyleyen biri mi vardı acaba diye peşinden koşuyor. Milyonlarca satıyor kitapları. Üçüncü kitapta yargı dağıtmaya başlıyor. Ya bir dur ya yani yargı dağıtmadan bir anlama çabası falan bir şey sergiledin ve biz de aa yani bana hiçbir zaman makbul gelmedi adamın şeyi de. Yani oradan işte bizim MIT'deki Ermenimiz neydi adamcağızın adını unuttum şimdi.
Acaloğlu.
Yani
Acaloğlu.
Daron Acemoğlu
Evet.
çıkıyor işte böyle güzel güzel bir takım dünyanın gidişatı hakkında bir takım tahliller yapıyor. Aa, peşinden gidiyorsun. Üçüncü şeyde adımda yargı dağıtmaya başlıyor. Ya bir durun ya yani senin benim herhangi birimizin aklıyla çözülebilecek bir problem olsa dünyanın problemleri zaten çözülürdü yani. Ya bir dünyaya insana bir saygınız olsun ya. Sizin düşündüğünüz gibi düşünmeyen, sizin yaşadığınız gibi yaşamayan yığınla insan var dünyada. Ve bunların her birisi en az sizin kadar kıymetli. Bir serin olun ya. Yargı makamı değilsiniz yani. Hüküm makamı değilsiniz. Anlama çabanıza ihtiyacımız var. Bir serin olun ve kimseyi giyotine yollamadan oturun bize bildiğinizi anlatın. Sizin bildiğinize benim bildiğime kimsenin inanması gerekmiyor. Benim bildiğim bu ve işte bu belki birisinde her birimizin hayatta böyle olmadı mı? Yani ben fiili tarihinde bilmem hangi Hasan Pulu'nun bilmem hangi lafını ve Hakkı Devrim'in bilmem hangi lafını şimdi hala hatırlıyorum. Ve yani işte evet o laflar sayesinde hiçbir düşünmediğim şeyleri düşünmek zorunda kaldım. Bunlar böyle çok makbul adamlar mıydı? Değillerdi. Çok takipçisi olan insanlar mıydı? Değillerdi. Ama yani hayat böyle bir şey. Ama böyle serin kanlı ahkam kesen kimse kalmadı ortada yani. Doğru düz, bu anlamda romanlar yok. Yani roman öldü. Hakikaten çok acıklı bir şey. Onun yerine alan filmler işte bir diziye başlıyorsun. İki bölüm gidiyorsun. Üçüncü bölümde başlıyor yargı dağıtmaya. Yani insanları kütür kütür konumlayıp iyiler kötüler falan. Yani hepimiz iyiyiz, hepimiz kötüyüz. Neyse. Gelelim istersen.
Evet, siyasete gelelim.
Memleketin ciddi mesele.
Evet. Siyasi partiler son dönemeci geçti diyebiliriz. Artık resmi olarak sürecin de sonuna gelindi. 20 Şubat'ta listelerin teslimi gerekiyor. Hemen hemen adaylar büyük oranda belirlendi. Bir Hatay muhtemelen CHP için hala tartışmalı bir konu. Biz programı çektiğimizde hala belli değildi. Diğer yerlerde aşağı yukarı belli oldu. İşte Yeniden Refah da her yerde aday çıkardı. Dem de her yerde aday çıkarmış oldu. Memleket Partisi de çıkardı. İşte Zafer Partisi de çıkardı. Herkes her yerde aday çıkarmış oldu. Dolayısıyla çoklu bir seçime gidiliyor her yerde.
Sen ne hissediyorsun seçimin? Nereye doğru gidiyor olduğunu hissediyorsun?
Ben biraz oyların dağılacağını, 99 seçimleri gibi farklı sonuçların çıkabileceğini, bir yerde bir parti öne geçerken hemen yanı başında başka bir partinin de öne geçebileceğini varsayıyorum. Çünkü toplumun belli bir kanalda aktığını dair bir şey yok. Değişik şeyler, o anki hissiyata göre farklılaşmalar büyük oranda oluyor gibi geliyor. Bir de bu seçimin gündemi yok, konusu yok. Hep onu söyleyip duruyorduk. Hemen her yerde herkes işte esnaf gezmesi, güzel laflar, gülücükler, işte bir çocuklar için park, kreş gibi genel şeyleri söyleyerek, bir de trafik derdimiz olduğu için metro sözünü vererek yola devam ediyorlar.
Ben çok az İstanbul'da bulunuyorum. İstanbul'un tabii kaçınılmaz olarak sabah kalkıp da işte internet gazetelerine girdiğinde ister istemez İstanbul'la meşgul oluyorsun da ama İstanbul sokaklarında hemen hemen hiç gezmedim yani bu süreçte. Ama başka birkaç şehir sokaklarında gezdim. Teorik olarak baktığımda genel seçim sonrasında oluşan havanın bu mahalli seçimde katılımı ciddi ölçüde düşürebilir olduğunu düşünüyordum. Yani AKP'ye oy verenlerin hiç içlerinden gelmeden AKP'ye oy verdiklerini, CHP'ye oy verenlerin de hiç içlerinden gelmeden CHP'ye oy verdiklerini tespit etmiştik yani. Dolayısıyla bunların bu seçimde gevşeme ihtimali olduğunu düşünüyordum ama sonra böyle ya galiba öyle olmayabilir. İlkan Dalkuç da zaten hani mahalli seçimlerde genel olarak şey
Katılım.
katılım daha yüksek.
Evet.
Çünkü yani insanlar başka hiçbir şey için olmasa muhtar için yani tanıdıkları muhtar adayı için oy vermek için sandığa giderler. Gidince der bütün oyları kullanırlar gibi bir açıklaması tekrarlayıp duruyor. Bunun evet çalışabilir olduğunu düşünmüş idim. Ve yani bu aday belirlenmemesi sürecinde yani kimin aday çıkaracak kim çıkaramayacak tartışmalarının da ortalığı hararetlendirdiğini hissetmiştim. Yani galiba evet yüksek bir katılım olacak ama bu katılımın kalitesi ne olacak filan belirsiz gibi görünüyordu bana. Şunu işaret edelim yani Türkiye'de bütün mahalli seçimlerde yaşanmış bütün mahalli seçimlerde çok ciddi farklılıklar ola gelmiştir. Yani şunu kastediyorum. İl Genel Meclisi'nde %45 alan bir parti belediye başkanlığı seçiminde %25 efendim işte belediye meclisi seçiminde %35 falan oy alabilmiştir. Bu da seçmenin ne kadar tırnak içinde bilinçli olduğunun bir göstergesidir. Öyle zannedildiği gibi olmuyor yani işler. Öyle gidip de kör kör inadına hep bildiği yere oy falan atmayabiliyoruz. Seçmenin önemli bir bölümü. Ben başka ülkelerde yan yana kurulmuş sandıklarda bu kadar fark çıkabileceğine ihtimal vermiyorum. Bu memlekette oy tuhaf bir biçimde bir takıntı yani, bir saplantı. O çok kıymetli yani
Evet.
vatandaşın oyu. Üzerine çok kafa yoruyor yani. Dolayısıyla hani bunu da demiş olayım arada. Dolayısıyla şimdi bu seçimde de bu hararet yükseldi. Galiba yüksek bir katılım olabilir ve yüksek bir katılım olursa da muhtelif sebeplerle çok farklı sonuçlar çıkabilir gibi bakıyor idim. Fakat bu adaylar belirlenmeye başladıktan sonra yeniden bir şey hissediyorum. Bu yani birkaç yerde dediğim gibi hani birkaç şehirde gezdim sokaklarda. Ya bana ne kardeşim bunların hepsi birbirinin aynısı şeyini hissediyorum. Şimdi elimdeki yani gözlemlerle baktığım zaman şeyi hissedemiyorum yani. Dediğin gibi ampirik olarak değil de analitik olarak bakınca evet seçmenin eli rahatladı. Hem AKP'ye hem CHP'ye sarı kart gösterme ihtimali doğdu. Yani bu CHP'nin filmini falan gördüm. O filmin çekilişine kısmen şahit oldum ben. Yani oradaki Cihangir tiplerinin ne kadar seferber olup yani yüzlerce kişi seferber oldu o film için. Muhtemelen de arkası gelecek o bir dizi yani zannımca. Yani oradaki onların o ciddi ciddi böyle çabalarına falan şahit olduğum zaman içim çok acıdı. ortaya çıkan şey de zaten içimin acımasının haklı olduğunu gösteriyor. Memleket kan alıyor. Yani elini tuttuğun yerden bir acı veya öfke çıkıyor. Ve işte böyle gülücükler, minicikler, işte isimler yürüyorlar falan böyle. Bunun üzerinden bir kampanya yürütmeye çalışıyorlar. Mesajı olmayan şeylerle. Bir mesaj dertleri yok yani. Prodüksiyon üzerinden zarfa çok özen gösteriyorlar, içi boş yani. Ama zarf çok özenli, öyle değil mi? Yani sen de
Evet.
çıktı da öyle görünüyoruz. Yapılırken gördüğüm zaman da üf yani. Her belediye başkanında bir karavan, her karavana 30 kişi falan böyle acayip bir organizasyonla yapıldı yani o çekimler. 2 gün sürdü filan. Ama halimiz çok acıklı. Bu anlamda böyle bu CHP'ye ve bu AKP'ye bir sarı kart göstermek için eline bir fırsat geçmiş olan milletin bunu değerlendirebilir olduğunu düşündüm. Belli ki sadece ben böyle düşünmüş ve hissetmiş değilim. Bütün partiler bunu düşünüp hissettiler ve her birisi çok deve dişi gibi adaylarla çıktılar. Yani öyle laf olsun diye adaylar değiller. Yani Yeniden Refah'ın adayları da, Demin adayları da, hani Dem İstanbul'da Demirtaş'ı aday gösteremedi tamam, ama yani bir tık altını gösterdi.
Evet. Yani demin oylarını derleyip toparlayacak birisi en azından dışarıdan oy getiremese bile kendi oyunu muhafaza eder.
İzmir'de ne yaptı? İzmir adayını bilmiyorum.
Henüz
Şu anda da
İzmir galiba daha netleşmedi. Kent Uzbaşı diye bir şey var. Onu sürdürüyorlar CHP'yle.
yani muhtemelen işte sağlık durum problemler olmasaydı Sırrı Süreyya'nın adı geçiyordu şeyde, İzmir adayı olarak falan. Yani o da olabilir veya olabilirdi. Bu anlamda bakınca herkes asılıyor. Ama ben hani bu herkesin asıldığı İyi Parti de can havliyle asılıyor yani işe. Ama hani bana şunu soracak olursan, sokakta bu dağılmayı hissediyor musun diye soracak olursan, hala hissedemiyorum. Analitik olarak bu mümkün görünüyor, ampirik olarak bunu görmüyorum. Çok ana hatları itibariyle yani evet, katılım belki yükselmeyecekti ama düşmeyecek de diye hissediyorum. Buna mukabil o olmasını beklediğim ufalanmanın, dağılmanın çok mümkün olmadığını hissediyorum. Az mümkün olduğunu
Bazı
da
yerlerde Yeniden Refah Partisi'nin adayları belki bir şey yapabilir gibi gözüküyor. Ne kadar yaparlar belli değil. Nasıl mücadele ederler? O var. Dem zaten hani kendi şeyini alacak. İyi Parti de küçük ilçelerde yani ya da orta boy ilçelerde sanki bir üçüncü alternatifmiş, üçüncü yolmuş izlenimi uyandırabildi bazı yerlerde. Ama il çapında öyle bir yer yok gibi gözüküyor İyi Parti açısından da.
yok yok, ben zaten kimsenin belediye başkanlığı kazanması iddiası taşıdığını düşünmüyorum da, çok çok istisnai yerler hariç. Ama hani şimdi şöyle bir tablo diyelim ki işte Zafer Partisi'nin 5 puan, İyi Parti'nin 12 puan, Dem'in 10 puan, 12 puan, Yeniden Refah'ın 9 puan aldığı, dolayısıyla AKP CHP toplamının ciddi ölçüde daraldığı bir şey olmayacak gibi görünüyor. Yani böyle iki basamaklı şeylere çıkamayacaklar diğer partiler.
Şimdi orada AK Parti yani Cumhur İttifakı ile CHP'nin özel bir mücadelesi var. Oy dağılmasın diye çaba harcıyor AK Parti ve MHP büyük şehirlerde özellikle Yeniden Refah gidişi durdurmak adına. CHP de kendi çapında İşte bir takım şeyler yapmaya çalışıyor. Yok kent uzlaşısı, yok işte kent ittifakı falan gibi.
Ya onların bunu yapması son derece tabii de, ben hani kamuoyunda bunun karşılık bulmasından söz ediyorum. Evet, bu karşılık buluyor yani. Bu çabalar kamuoyunda karşılık buluyor gibi görünüyor bana. Bu şu manaya gelmiyor. Bunların hiçbir etkisi olmayacak manasına gelmiyor. Çünkü birçok seçim zaten bıçak sırtı. Yani orada 3 puan alması bile bir partinin seçimi kimin kazanacağını değiştirebilir. Dolayısıyla evet, bu anlamda o küçük partilerin alabildikleri oy seçim sonuçlarını, belediye başkanlarının kim olacağı sonuçlarını değiştirebilir. Ama ana hatları itibariyle sanki yine oylar ağırlıklı olarak AKP, MHP ve CHP'de
Toplum.
yoğunlaşacakmış gibi hissediyorum. Ama teker teker şehir sonuçları açısından hakikaten hemen hemen hepsi açık görünüyor yani.
Açık evet yani bir toparlanma şeysi dağılmadı. Yani o iki kutuplu halden uzaklaşma eğilimi ben de görmüyorum çok fazla. Küçük yerlerde adaya bağlı olarak bazı şeyler var. Ama bütün partilerde her yerde işte kendi adaylarına itiraz eden, karşısına çıkan pek çok isim var. Bu AK Parti'de yüksek sesle dile getirilemiyor ama CHP'de biraz daha yüksek sesle dile getiriliyor. AK Parti'de de ciddi bir şey var, itiraz sesi var adaylara karşı.
Yani biz şimdi normalde zaten buna alışırız. Yani 5 tane aday adayı varsa bir tanesi adaylaşır, 4 tanesi parazit yapar. Hep böyle oldu. Ve bu sanki ilk defa böyle bir şey oluyormuş gibi konuşanlar da var. Yani daha tecrübeli olanlar bunun olağan karşılıyorlar da işte hani Gürsel Tekin'in CHP'den istifa etmesinde böyle acayip manalar vehmedenler. Bunlar hep olurdu. Olağan şeyler yani bunlar. Falanca partiden aday aday olup orada aday gösterilmeyince, yani aday aday değil de demeyeyim de orada aday olmaya hayal edip aday gösterilmeyeceğini anlayınca karşıdaki partiden aday olanlara falan çok rastladık yani. İşin tabiatı bu. Bunun ne kadar tahribat yarattığına bak benim derdim. Başlangıçta ilk partilerde CHP adaylarının etrafındaki tartışmalar o kadar tahrip edici olmamış idi. Ama son parti yani bu CHP'nin çantada keklik gördüğü yerlerde işte Karşıyaka'da efendim Çankaya'da Kadıköy'de filan ortaya çıkan tartışmalar oralardaki seçimi tehdit eden şeyler değiller ama genel olarak CHP'de bir yönetim zafiyeti veya işte buna paralel olarak da bir menfaat hesabı olduğu kanaatini pekiştiriyor gibi görünüyor. Bu sıkıntı verici olabilir. Yani bunlar lokal olarak Kadıköy'de sonucu değiştirmez. Ama bunlar toplandığında Türkiye genelinde CHP'ye oy vermeye zaten artık eli varmayacak olan birilerinin sandığa gitmemesine veya gittiğinde işte CHP'yi cezalandırmasına sebep olabilir yani.
O tür şeyler mümkün ama dediğim gibi sonucu değiştirmez gibi gözüküyor bunlar. Bir de mesela aslında genç isimler de geldi. Bir yandan baktığında işte Ecevit 32 yaşında milletvekili olmuştu. Deniz Baykal 36 yaşında bakan oldu. Sanıyorum Ahmet Taner Kışlalı da 33 yaşında mı 34 yaşında mı ne bakan oldu. O açıdan da bakıldığında bir gençleşmesinden yana tavır alacak olanlar da var. Onlar da başkaları sandığa davet edebilir, getirebilir de. Götürenler olduğu kadar.
Olabilir. Yani dediğim gibi her şey açık görünüyor seçim hali hazırda. Ama anketlere baktığımız zaman da tablo öyle görünmüyor. Yani benim açımdan hani güvenilir birkaç tane anket var. Onlara baktığım zaman da birkaç il hakkında gelen anketlere baktığım zaman da tablo öyle görünmüyor. Yani o kemikleşmiş yapı devam ediyor gibi de görünüyor. Daha çok süre var. Çok süre var. Belki hani buradan itibaren CHP ve işte diğer muhalif partiler siyaset yapmaya artık 20, senin dediğin gibi 20'sinde bu maç bittiği için kalan 40 günde siyaset yapmaya yakın edebilirler. Bir ihtimal.
Muhtemelen biraz başlayacaktır ama gündem yok hiçbir yerde. Hiç, yani o şehrin derdi de çok fazla konuşulmuyor. Bir İstanbul birazcık diğerlerinden farklı gibi, onda da çok fazla bir şey yok. İşte bir İmamoğlu işte israfı durdurduk, şunlar şunlar şunlar yaptık diyor. Öbürü de biz şunları yapacağız, o yapamadı deyip onun üzerinden devam ediyor. Diğerlerinde de çok fazla bir şey, gündem yok gibi duruyor.
Yani zaten mahalle seçimlerinin genel havası bu olur ama hani yukarıda bir hikaye olur işte hani 94'te işte şeyi cezalandırmak, anavatanı cezalandırmak, efendim işte geçtiğimiz seçimde BK, MK gibi böyle hani yukarıda bir hikaye olur. Bu hikaye sanki olmayacakmış gibi görünüyor bu seçimde. Yani AKP'nin ve CHP'nin birbirine çok muhtaç olması oyunu bozuyor yani. Hiçbir söylem olmadan seçime gidebiliriz. Yani sen de mi güzelce formüle ettin yani AKP'nin CHP'ye ihtiyacı var.
Evet.
CHP'nin AKP'ye ihtiyacı var. Dağılma ikisinin de işine gelmiyor. O dağılmayı sağlayacak olan partiler de evet aday gösterirken çok iddialı işler yaptılar ama seslerini duyurmak veya bir hikaye anlatmak konusunda çok yetersizler. Ama dediğim gibi hani daha 40 gün var ve göreceğiz bakalım.
Bu Yeniden Refah Partisi'nin performansı büyük oranda bazı şeyleri de etkileyebilir. Senin dediğin gibi %9'lara varan bir oy alırsa, hele hani 5'e bile geçse, önemli bir işaret bu bizim için, geleceği anlamak adına ya da AK Parti'nin geleceği açısından da bir işaret verilebilir. Onu yapabilir mi? Bunu göreceğiz. Galiba bu seçimin en kritik tarafı da bu. Yani Yeni Refah'la AK Parti arasındaki ilişkiymiş gibi duruyor.
Evet. Tabii o çok fazla sonuç doğurabilir bir şey. Yani Yeniden Refah'ın ciddi bir oy alması büyük ihtimalle AKP cenahında MHP ile işbirliğinin AKP için çok sıkıntı yaratıcı bir potansiyel taşıyor olduğu şeklinde yorumlanacaktır büyük ihtimalle ve haklı olarak öyle yorumlanacaktır. Yani çünkü yeniden refaha giden oyların önemli bir bölümü AKP'nin çok MHP'lileşmesine duyulan reaksiyondan kaynaklanıyor. Benim sezdiğim, benim gördüğüm tablo bu. Dolayısıyla o merkezdeki ittifakı sürdürmek zorlaşacak manasına gelir. O da yani şu anda Türkiye'nin akıbetini belirlemek açısından en kritik faktör yani. Yani biz hani muhalif partilerden herhangi bir şey bekleyebilir durumda değiliz Türkiye'de
Değil.
ama eğer merkez kendi içine çatlarsa çok ciddi sonuçlar olabilir. Dünya konjonktürü de buna çok müsait olduğu için yani sahiden her şeyin mümkün olduğu bir dönemde yaşıyoruz gibi görünüyor. Dolayısıyla çok küçük şeyler çok büyük sonuçlar doğurabilir. Kelebek etkisi yaratabilir yani. Göreceğiz bakalım. Ama hani son olarak şunu söyleyeyim yani. Siyaset toplumların olgunlaşması için bir enstrümandır. Siyasetle problem çözülmez. Problem iktidarla çözülür. Siyaset toplumları bir sonraki safhaya hazırlama enstrümanıdır. Siyaset yapılamıyor. Bütün dünyada tablo böyle Türkiye'de iyice çırılçıplak görünür hale geldi. Bu seçimler siyaset yapılamayan son seçimler olsun diye ümit edeyim.
Evet.
Tamam. Hayal anlatmış, söylemiş olayım.
Yani siyasi partiler siyaset yapmanın yasaklandığı kurumlar haline gelmiş idi. Sandık da seçim de siyasetin yapılamadığı bir araç haline dönüşüyor galiba.
Evet. Yoksa yani toplumda kaynayan çok şey var. Her tarafta çok kaynayan şey var yani. Toplum bunları içine sindirebiliyor değil yani. Olup biteni içine sindirebiliyor değil ama
Bakacağız. Peki,
bakacağız.
burada bitirelim isterseniz.
Hay hay.
Sevgili dostlar, ilginiz için, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.